Ayrım 11. Behzat C. Bir Ankara polisiyesi. Her temas iz bırakır. Emrah serbest. Sayfa 196. 22. bölüm. Anahtar kapının kilidinde iki sefer döndü. Mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik, ateş 37,5'dan 38. Hastanın öyküsü buydu. Karşı daireden gelen yemek kokusu mide bulantısını arttırırken içeri girdi. Çıplak duvarlarıyla can sıkan uzun koridoru yürüyüp yatak odasına geçti. Ceketini çıkarıp kendini yatağın üstüne attı, gözlerini kapadı. Biz kimiz? Rahat bir nefes alamadan, soyunup dökünemeden daha kapı çaldı. Şimdi kim kalkıp açacak? Mecburen o. Kamber elindeki büyük market poşetini uzattı. Bu ne? Tuvalet kağıdı, geçen gün istemiştin. Baktı, 32'li. Kabus, kurtuluş yok. İkilisi yok muydu bunun? Kampanyada bunlar, sudan ucuz, aile boyu. Ne kadar? 5 lira. Cebini yoklayıp verdi. Aynı koridoru tekrar arşınlarken poşeti yol üstündeki kapısı yarı açık duran banyoya fırlattı. Gömleğini, pantolonunu çıkardı. Yatağın kenarına oturup çoraplarını da çıkardı. Uzanıp gözlerini kapadı. Biz kimiz? Rahat bir nefes alamadan soyunup dökülmüşken ama salonda telefon çalmaya başladı. Şimdi kim kalkıp açacak? Mecburen o. Alo. Merhaba, söz vermiştin gelmedin. Sen kimsin? Karşı taraftan bir hayret ünlemi duyuldu. Adam kendini tanıttı. İlk gece barda, sonra da Aybars'ın yanında gördüğü kır saçlıydı. Küçük bir sessizlik oldu. Ha merhaba dedi, gelemedik işte, iş güç. Olmaz ama, bu hafta bir uğra, şu meseleyi de konuşuruz. Konuşuruz. Sizin arkadaş nasıl, hayalet miydi? Evet iyi. Ona da çok selamımı söyle, o da gelsin, bir çayımızı içsin mutlaka. Adam daha ne desin, açık şekilde ortalıkta dolaşmayın mesajı veriyor. Kafasında tilkiler uçuşurken telefonu kapattı. İyi de benim evin telefonunu nereden? Güldü. Biz kimiz, ben kimim? Behzat Ç. Cinayet Büro Amirliği'nde başkomiserdi. Hayata karşı işlenen suçlar uzmanı. İdman ocağında stoperken duran toplara ondan iyi vuran yoktu. Sonradan topçuluğu bırakıp vatandaşı tekmelemeye başladı. Bu arada evlendi, boşandı, bir kız babası oldu. Puslu, karanlık bir yolda yürüyordu. Gökyüzünde ilaç için tek yıldız yoktu. Çarptığı yeri kesen bir ayaz, tam cinayet havası. Çalıların arasından bir hışırtı duyunca eli beline gitti. Sen kimsin? Benim ya, tanımadın mı? Harun'du. Görünüşe göre aynı izin üzerindeyiz dedi. Şeytan diyordu ki arka arkaya kombine tokatlar at, sayamasın. Ulan ben sana demedim mi? Bana sormadan bu konuda bir şey yapma diye. Yavaş amirim, sessiz biraz, duyacaklar. Duysunlar, alsınlar elimizden bu silahı, kimliği zaten. Biz kimiz, yeter. Harun koca eliyle ağzına yapışınca boğuluyorum zannetti, sonra sakinleşti biraz. Öfkesinin geçtiğini gözleriyle işaret edince ağzındaki eller çekildi. Harun, bir ekip daha geldi, evi sardık dedi. Behzat Ç. öne bir iki adım attı. Tamam, adamları alıp işi bitirelim. Önden ben giriyorum, kimse ateş etmeyecek, sakın. Uzaktan ışıkları gözüken eve ulaşmak için küçük bir koruluğu aşmak gerekiyordu. Ay ışığının puslu aydınlığında karanlık ağaç diplerini yoklaya yoklaya sessiz ve seri adımlarla yürüdü. Koruluğun ortasında piknik alanı gibi bir açıklığa gelince etrafta kimsenin olmadığından emin olmak için durdu. Birdenbire bir el koluna yapışınca korkudan aklı çıktı, silahını çekti. Ceyda, sen ne arıyorsun burada? Berna benim de kızım. Ceyda bir ağaç kütüğüne oturup için için ağlamaya başlamıştı. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Berna da bu hallere benim yüzümden mi düştü? Senin yüzünden tabii. Silah çektin, tokat attın, evleneceği adamın ağzını burnunu kırdın, cebine hap koydun, haksız yere hapse attırdın. Bir öldürmediğin kaldı. Öldür kızı, rahatla. Adam gibi koca bulsun o zaman. Ceyda'yı teskin edecek hali yoktu, hele böyle bir zamanda. Saatine baktı. Evlilikleri boyunca bu kadının döktüğü gözyaşları bir su deposunu rahat doldururdu. Behzat Ç. sevdik de evlendik dedi. İsteseydin yeniden beraber olabilirdik. Ceyda gözlerini karanlığa dikip öfkeyle bağırdı. Seninle beraber olunmaz, sana maruz kalınır. Sos duyacaklar. Duysunlar, sen savaşacaksın, kadın sana cephane taşıyacak. Beraberlikten anladığım bu. Sus. Sen kadına orospu gibi davranırsın. Kadına ihtiyacın yok senin. Orospu lazım sana. Mutlu musun şimdi orospularla? Mutlu musun? Mecburen ağzını kapattı. Ceyda silahı da gördüğünden sanki ömrünün son anlarını yaşıyormuş gibi çırpınmaya başladı. Sakinleşmesi biraz uzun sürdü. Behzatçe onun yüzüne bakarken sevdiğim kadın bu muydu diye sordu kendine. Muhtemelen benzer bir soru ona bakan Ceyda'nın da aklından geçiyordu. Bir süre sonra Ceyda'nın gözleri oynadı. İleride gördüğü bir şeyleri işaret etmeye başladı. Bir kükreme duyduğunda ellerinin arasındaki ağzı serbest bırakıp "Bu neydi?" diye sordu. "Aslan, bataklık aslanları dolaşıyor." "Hadi canım, Ankara'da bataklık aslan ne gezer? Hep BBC'nin işleri bunlar." "Atatürk Orman Çiftliği'nden kaçmıştır." Piknik alanında bir karaltı dolaştı. Ceyda "Bak bak," dedi, "biri dolaşıyor orada." "Kim?"
"Kim olacak? Berna, buraya niye geldik?"
Hızla o tarafa yürüdü. Berna değil, Betül'dü bu. "Sen ölmedin mi lan yoksa? İntihar etmiş numarası mı yapıyordun?" Bataklık aslanları pusudan fırlamış, Betül'ün çevresini sarmıştı. Tetiğe yüklendi ama silah tutukluk yaptı. "Ulan BBC, Allah belanı versin." Yeniden kurşun sürdü. "Dan, dan, ıska. Kızı vurduk, aslanlar kaçtı." Vurulan kızın yanına gitti, ortalık kan gölüydü. Yüzünü çevirdi Berna. "Bunu ben mi yaptım? Nasıl yaptım? Şimdi ne yapmalı?" "Polis gelmeden izleri yok etmeli." "Polis geldi bile biz kimiz?" Yerlere bakıp mermi kovanlarını aradı. Birini buldu, cebine attı. Diğeri kayıptı. "Ne yapıyorsun sen?" Döndü Akbabaydı. "Hiç," dedi. "O zaman bir 216 ver de ciğerlerimiz bayram etsin." 216'yı verdi. Yakarken fark etti. Akbaba değildi bu. Tünediği ağacın dalından inen kesik kuyruktu. Anne leoparın gözleri gecenin içinde parlıyordu. Gerilip birdenbire üstüne atladı. Omuzlarındaki patileri hissetti. Yırtılan etinin acısını duyduğunda iki sivri diş çoktan boğazına geçmişti. "Kan!" Sıçradı, boynunu tutuyordu. Kendine gelmesi hayli zaman aldı. Garip bir zamandı bu. Geçmişle geleceğin iç içe geçtiği, her geçen anda kabusun bittiğini kanıtlayan güzel, buruk bir şimdi. Yaşıyordu, Berna da yaşıyordu. Katil değildi. Cinayet izlerini yok etmenin utancını da duymasına gerek yoktu. Hepsi geçti işte. Midesinde bir sıkıntı duyunca koşar adım banyoya yöneldi. Kamberin getirdiği 32'li tuvalet kağıdı çamaşır makinesinin önünde duruyordu. Elinde evirip çevirdi biraz. "Al bunu sehpa yap, ihtiyacın vardı zaten." Zihninden uyku halinden yeni kurtulmanın etkisiyle bulanık sorular geçiyordu. Susturucuyu aldılar, eyvallah. Ama silah örgütünse raporu neden çarpıttılar? Başa saralım, Betül'ün öldüğü gece Tem'den Metin'in olay yerinde ne işi vardı? Ve daha önce sorması gereken bir soru. Metin niye bilgisiz duruyor, yoksa kendi aralarında bir çatışma mı? Tuvalet kağıdını açarken kafasına birdenbire dank etti. Meselenin büyük bölümünü o an çözdü. Bu durumda derhal Gökhan'ı ve Aykut'u bulması gerekiyordu. Ayrıca Muhsin'i. Yoksa ölü sayısı artabilirdi. İşte Türk'ün aklı, dedi içinden tuvalet kağıdını açarken. Ertesi sabah büronun içini kudurgan ve sabırsız adımlarla arşınlıyordu. Hayalete kızmıştı. Sabahın köründe Harun'u da yanına alıp Muhsin'i yakalayacak baskını yapmak için nereye gittiğini söylemeden ortadan kaybolmuştu. Soru sormaya "Yahu biz burada eşek başı mıyız?" diye başladı. "Bu adamlar bizi takmıyor mu?" diye devam edip "Niye benden habersiz gidiyorlar?" la bağladı. Akbaba ve Eda'yı bunaltmıştı. "Telefonları da kapalı, kim bilir neredeler?" En sonunda Behzatçı'ya bir pimpon maçını seyreder gibi bakmak zorunda kalan Akbaba, "Yaşlandık artık," dedi. "Aksiyon olunca bizi atlatıyor gençler." "Saçma sapan konuşma Allah'ını seversen." Eda konuyu değiştirip ortamı yumuşatmak için, "Betül'ün Muhsin'i niye bara çağırdığını söyleyeyim," dedi. "Yardım istemek için."
"Kime karşı?"
"Orasını Muhsin'i getirdiklerinde öğreneceğiz."
"Tabii, sağ salim gelebilirlerse."
Haber merkezinden bir yaralama ihbarı geçince Akbaba telsizini aldı, sessiz sedasız çıktı. Behzatçı zangırdayan telefonu bekletmeden kaldırdı. ''Neredesin sen?'' Hayalet çok kızık konuşuyordu. ''Muhsin'i bulduk ama almamız zor. Harun yanında değil mi? Kafa göz girin alın.'' ''Bildiğin gibi değil.'' ''Nasıl? Neredesin sen? Tam mevkiyi bildir.'' ''Kızılcahamam tarafı.'' ''Hop hop ne oluyor?'' Telefon düştü. Aizen ötesinden lambur lumbur sesler geldi. ''Alo, alo.'' Bağırış çağırışın arasında Harun'un ''Dağılın lan, dağılın!'' diyen tok sesi de ayırt etti bir an. Bu kargaşa 30 saniye kadar sürdü. En sonunda telefonu biri kaldırdı. Herhalde ankesörlü bir telefondu. Çocuksu tiz bir sesti. ''O yavşak başkomiser sen misin?'' ''Sen kimsin lan?'' ''Lan da konuşma, senin ecdadanı sülaleni!'' Behzatçı çıldırdı. Bir iki kısa küfürle karşılıkla verdi ama karşıdaki tiz sesin sahibi yakası açılmadı küfürlerle kendinden geçtiği için bunları işitmemişti. Küfrü bitiren adam en sonunda durup derin bir nefes aldı. ''Şimdi sor bakalım sen kimsin?'' diye dedi. ''Ben var ya, ben istersem seni 5 dakikada bitirecek adamım.'' ''Yok ya.'' ''Gör bakalım o zaman, saatine bak.'' Telefon çat diye kapandı. Öfkeden nabzı şakaklarında atıyordu. Soran gözlerle bakan Eda'ya hiçbir şey söylemedi. Eliyle çıkmasını işaret etti. Eda çıkınca odanın içinde delirmiş bir sinek gibi uçmaya başladı. Bu arada gözü ister istemez duvardaki saate konuyordu. Tam 5 dakika sonra odanın kapısı bir hışımla açıldı. En son öğretmen cinayetinde gördüğü emniyet müdürü yardımcısı öfkeden kıpkırmızı olmuş suratıyla karşısına dikildi.
''Sen ne yaptığını zannediyorsun?''
''Ne olmuş, ne yapmışız?''
''Bir de soru soruyor. Muhsin Süvari'yi senin elemanlar takip etmemiş mi?''
''Evet ettiler. Bir vakayla ilgili kilit bir adam.''
''İşte o adamı istihbarat almış. Sen de istihbaratın elinden adam almaya kalkıyorsun.''
''Ben ne bileyim istihbaratın aldığını?''
''Bırak şimdi, işinize gelince her şeyi bilirsiniz. Biz tam aramızı yeni düzelttik adamlarla, senin yediğin naneye bak. Ben sana bunun hesabını sorarım. Götü boklu cinayet masası, istihbarata karşı operasyon yapıyor. Sen kimsin? Sen kimsin lan Behzatçı, kimsin?''
Behzatçı yumruklarını sıktı, eli uyuşana, suyu çıkana kadar. Olgunlaşmak böyle bir şeydi herhalde. Dişlerini döktü, yüzbaşı bile bu kadar bağırmamıştı o gün. Emniyet müdür yardımcısı bütün cinayet bürosunu inletti, sonra da çıkıp gitti. Onun ardından Tahsin girdi odaya.
''Sakın bir şey söyleme, sakın!''
''Tahsin, tamam.'' dedi. ''Sen şimdi git 15 gün izin yap, ortalarda gözükme, ben halledeceğim.''
''Önce birilerini ara da bizim çocukları al adamların elinden.''
''Onu hallettik, çocuklar bizde.''
Tahsin gittikten sonra masasına oturup gözlerini saate dikti. Sadece 10 dakika geçmişti. Önüne beyaz bir kağıt çekti. Kalemlikten tükenmezi alıp bir süre düşündü. Yazmak için biraz eğildi ama tükenmez yazmıyordu. Kalemlikten bir tükenmez daha aldı. O da yazmıyordu. Ceplerini hızla karıştırdı. Çekmeceleri açıp kapatırken bir an gözü karardı. Kalemi, kalemliği masanın üstünde eline ne geçerse artık duvara fırlatmaya başladı. Duvardaki saat düşüp kırılmıştı. Eda kapıdan başını uzatıp ''İyi misiniz?'' diye sordu.
''Saçma sapan konuşma!''
Eda bir şey söylemeye hazırlandı ama tereddüt ediyordu.
''Ne söyleyeceksen söyle, bekleme orada.''
Eda ''Çocuklar Aykut'u getirmiş, ne yapalım?'' diye sordu.
''Hiçbir bok yapmayın, kapatın bu dosyayı.''
Ceketini alıp çıktı. 23. Bölüm. Hastanın öyküsü. Salondaki kanepede 11 gündür yorgan döşek yatıyor, ateşi 38,5'tan 39. Çoğu zaman uyudu. Ufak tefek yorgunluklar birleşip büyük bir rehavet halinde çökmüştü omuzlarına. Kamber 2 karton 216 bıraktı geçen hafta. Gülsün çorba yapmış dün, onu içti. Arada başka insanların yüzünü görmek için televizyona baktı. Hasta olmanın en kötü yanı 216'nın gerçek tadını alamamak. İzin mi yapıyor, açığa mı alındı belli değil. Ama her şey birden kötü gitmez, hayatın bir dengesi var. Geçen hafta Berna ile barıştı. Kızı kendisini anladı nihayet. Birbirlerini bir yerinden anlamaya başlamaları gerekiyordu sonuçta. Zaten insanı en yakınlarının dışında kim anlar? Onlarla sürekli küs kalamazsın, hayatından çıkaramazsın. Bunu yapmak için çok gözü kara ve güçlü olmak lazım. Belki de bir hayli acımasız, kan çeker nihayetinde. Berna mutfakta nane limon kaynatırken sen de ne marifetler varmış demek geldi içinden. Elim kırılsaydı da o tokadı atmasaydım gibi arabesk bir cümle de kuracaktı az daha, vazgeçti. Ben çok kaba bir adamım demekle yetindi, gerisini sen anla. Berna da kabul etti yanlışlarını. Bu memlekette babasından tokat yemeyen var mı zaten? Koca kızı da vurulmaz ki ama. Mazeret hazır, istediğim haltı yerim dediğinde kafasından geçen kötü görüntüler olmasa tutardı kendini. Müdürün karşısına nasıl tuttun ama? Ne yapalım, herkes gücü yettiğine vuruyor işte. Götün yiyorsa dayak yiyeceğini bildiğin kavgaya gir. Bekaretini koruyor mu diye düşündüğün kız kürtaj masasına yatmış çoktan. İyileşmek için bunları unutmak lazım. Unuttu hemen. Şimdi ne zaman telefon açsa daha iki sefer çalmadan bakmıyor mu Berna? İki sefer de ziyaretine geldi. Daha ne olsun, bundan büyük mutluluk olamaz. Her konudan konuştular. Betül'ün şüpheli intiharından bile. Berna çok üzüldü. İlk defa ilgilendi Behzatçı'nın uğraştığı bir vakayla. Bir sürü soru sordu. Hatta intihar mektubunun fotokopisini okuyup ağladı. Behzatçı açıkladı hemen. Defterinden koparıp cebine koymuşlar. Kendisi yazmamış. Berna, çöz bu işi mutlaka dedi. Ama beni de ihmal etme tabii ki. Bu sefer ihmal etmeyecek. Doğum günü 28'i. Unutan şerefsizdir. Berna şimdi tatilde. Arkadaşlarıyla Uludağ'a çıkmış, kafasını dinliyor. Dinlesin. Hakkı. 28'inde dönecek. 12 yıl sonra ilk defa doğum gününü beraber kutlayacaklar. Alacağı hediyeye de karar verdi. Paraya kıyması lazım ama. Maaşı yatmış mıdır acaba? Maaş yetmez. Annemden alırım o zaman. Vardır onda. Yine de biraz uygun fiyatlısını bulmak lazım. Alsam kullanır mı? Temiz sağlam olursa neden kullanmasın? Bir de kırmızısını bulursam? Olmadı, boyatırız. Böylece o günün de uğursuzluğu ortadan kalkacak. Sanki iyi kötü her şey dönüp dolaşıp o günü buluyor. Babasının ölümü, boşanmaları, Berna'nın doğumu. İlk başlarda pek inanamadı ama Betül'le de arasını düzeltti bu sayede. İnsan bir ölüyle arasını nasıl düzeltir? Bu da onun işi. Kimi maktul vardır hiç çekilmez, yaşarken her türlü puşluğu yapmış. Yani işi bu olmasa bana ne, iyi ki ölmüş deyip geçeceği adamlar. Betül öyle değildi gerçi ama aralarında bir soğukluk da vardı. Geceliği, mesleki gözlüklerini bir yana bırakarak kim şüpheli, kim tehdit etmiş demeden okudu ilk defa. Ona da hak verdi, bu ne biçim dünya. En sevdiği cümle, çocuğun ellerinden kaçan uçan balon, fotoğrafı çekilebilecek en hüzünlü an. Doğru, güzel yazmış. Herkes anlar bunu. Herkesin başına gelmiştir çünkü. Kapı çaldı, 3-4 kez ara vermeden. Silahı arkasına gizleyerek gitti, delikten baktı. Senin burada ne işin var, deli cümlesi geçti içinden. İçten içe de sevindi. İnsan görmeyeli uzun zaman olmuş, içinden konuşmaktan bıkmış. Şule geçmiş olsun diyerek daldı içeri. Sözümü dinlemezsen olacağı bu. Sana ıhlamur getirdim. Mutfak ne tarafta? O arkandaki ne, göster bakayım. Bir iki adım gerileyince Şule koşarak çevresini dolaştı. Çok ayıp dedi. Bana da mı ateş edeceksin? Çiçek vereceksin zannetmiştim. Burayı nasıl buldun?
Annenden öğrendim.
Annemden mi? Annemi nasıl buldun?
Her şeyi sorup durma. Açık istihbarat diye bir şey var.
Şule çoktan mutfağı bulmuş. Bu ocak nereden yanıyor diye bağırıyordu.
Karnın aç mı? Çorba yapayım istersen. Akşama yersin.
Oo, buzdolabında çorban varmış zaten. Kim yaptı?
Kapıcının karısı mı?
Yeni tanıştık. Merdiven silmekten bunalıma girmiş. Çok üzünlü biri. Adı Gülsün ama herkes Gülsüm diyormuş. Behzatçı mutfağa girip bir sus dedi. Teker teker konuşalım.
Tamam.
Annemi nasıl buldun?
Google'dan.
Google'dan mı?
Google'dan senin ismini arayınca bir kulübün üyesi olduğun ortaya çıkıyor. Kulüp Cebeci'de bir semt takımı. İnsan semt takımına niye üye olur? Orada doğup büyümediyse. Gittim kulübe, telefonunu bilmiyorlar ama orta yaşın üstündekiler seni iyi tanıyor. Duran toplara senden iyi vuran yokmuş bir vakitler. Tekmeye kafa uzatan bir stopermişsin. Batak oynayanlardan biri hayırsız çıktı, hiç uğramıyor artık dedi. Takım da ikinci amatöre düşermiş bu gidişle. Eski evinizi biliyormuş, baban kalp krizinden ölmüş, başın sağ olsun. Gittim, az biraz dökülüyor ama güzel bir ev, karakteri var, içinde memur oturuyor diyor.
Annen kabak dolması yapmış. Arada bir uğra. Kadın çok yalnız. Sohbet edecek arkadaşa ihtiyacı var. Sadece telefonla olmaz. Bu arada annem beni çok beğendi. Bir ara sana almayı bile düşündü. Herhalde ki yaşımı sordu. Ama söyleyince vazgeçti. Zaten hiç niyetlenme. Senin için çok küçüğüm. Kızın yaşındayım. Perna nasıl? Uludağ'a gitmiş.
Kaynayan ıhlamurun kokusu bütün mutfağı kaplamıştı. Bu kokuyla beraber salona geçtiler. Üçlü koltuğa uzanıp bir yudum aldı. İyi geldi, gerçekten iyi. Şule bir hap uzatıp şunu da iç dedi.
İçmem, aspirin içtim.
Olsun, bundan da iç, soğuk algınlığına birebir.
İçmem.
Niye?
Aspirin içtim.
Aspirin neymiş ya, başka ilaç kullanmaz mısın?
Kullanmam.
Senin ihtiyarlığın hiç çekilmez.
Şule tekli koltuğa oturup arkasına yaslandı.
Rahatına da düşkünsün bakıyorum dedi. Bu ne? Günlük mü tutuyorsun?
Elindeki defteri evirip çevirdi.
İsme bak, gecelik, ne komik. Özel mi, sen mi yazdın bunları?
Hayır.
Şule ilk sayfayı okudu.
Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. T.Ö.
Aa, bu şeyin sözü deyince Behzatçı'ya doğruldu.
Kimin?
Niye heyecanlandın? Tezer Özlü'nün. T.Ö. işte kısaltmış.
O kim?
Hüzünlü bir yazar. Genç yaşta öldü. Ben bütün kitaplarını okudum. İnsanın içini acıtıyor. Çok dokunaklı. Bu cümle büyük ihtimalle Leyla Erbil'e mektuplarından birinden alınmış. Tabii ya, evet. 1977 1 Mayıs'ından sonra böyle yazıyordu Leyla Erbil'e. Ben o zamanlar babamın karnında portakal suyuydum tabii. Bilmiyorum ama 500 bin kişi katılmış. Ben siyaseti sevmem. Özal kuşağıyım. Özal geldi de hepimizin evine telefon bağlandı, edebiyatıyla büyüdüm. Solcular da samimi olmuyor zaten.
Neden?
Sözlerinden çabuk dönüyorlar. 1977 1 Mayıs'ına 500 bin kişi katılmış. İstanbul'da 12 Eylül anayasasına red oyu verenlerin sayısı 295 bin. Nereye gitti bu insanlar? Ölenlere, asılanlara bir şey denmez tabii de yaşayanlara ne oldu? O günlerden kalan solcular dincilerden daha muhafazakar, deliliğe tahammülleri yok. Hep aynı şeyleri söylüyorlar, eşitlik. Herkes eşit olursa benim ne özelliğim kalır? Tabii sen devlet memurusun, bu konularda konuşamazsın.
Behzatçı esnedi.
Uykunu mu getirdim, kusura bakma. Seni açığa mı aldılar, kovdular mı?
Hayır, izindeyim.
Ne zaman bitiyor iznin?
4 gün sonra.
Yarın kaçta alıyorsun beni?
Ne?
Maça gitmiyor muyuz?
Ne maçı?
Sen ne biçim taraftarsın? Gençler Birliği'nin maçı yok mu yarın? Fazla kombinen de varmış, beni götürürsün artık.
Behzatçı gülümseyip tamam dedi. Konu gençler olunca bir taraftar bir taraftardır. Tribün damlaya damlaya dolar.
O yüzden gelmek istiyorum zaten. Ben öyle herkesin tuttuğu takımı tutamam. Bir farkım olması lazım. Futbol zaten çok saçma bir şey. 2 tane topun peşinden koşan 44 adam.
Nasıl yani? Bir top 22 adam olması lazım.
Hayatımda bir sefer maç seyrettim. Arkadaşın evindeydik. Anten bozuk olduğundan televizyon çift gösteriyordu.
Duvarlar hüzünle çınladı. Behzatçı bu salonda içten bir kahkaha atmayalı uzun zaman olmuştu. Ertesi gün Harun'la beraber Ostim'deki açık oto pazarını geziyordu. Uzun aramalardan sonra nihayet bir vosvos buldular. Hem de kırmızı, tam istediği renk. Harun arabayı şöyle alıcı gözüyle süzüp,
"Amirim, ne yapacaksın vosvosu?" dedi. "Gel sana uygun fiyatlı bir Şahin alalım, bunun parçasını bulamazsın."
Behzatçı, "Sen ona bakma da araba sağlam mı, temiz mi ona bak," dedi. "Akıl ver diye çağırmadık seni buraya." Yandaki arabaların başında bekleyen adamlara vosvosun sahibini sordular. Birazdan gelecek dendi.
Harun, bunlar sağlam arabalardır ama iyi bakarsan, dedi kaportaya vururken. Zaten istesen de deviremezsin. Şu yapıya bak. O yüzden tosbağa diyorlar ya. Bir ara bu arabayı devirene bir tane daha veriyoruz diyorlardı. Bunlar kış arabasıdır aslında. Soğuğa çok dayanıklı.
Gençten bir çocuk yanlarına yaklaşıp, öyledir abi. Yağ soğutmalı bu, dedi.
Sen arabanın sahibi misin?
Araba değil abi. Engin diyeceksin, yoksa alınır.
İsim mi taktın arabaya?
Vosvoslara isim takılır, adettendir.
Peki sen ne kadar istiyorsun bu Engin'e?
Öyle deme abi, ihtiyaçtan ötürü elden çıkarıyoruz. Bunları alması kolaydır da satması zordur. Az yakar, karizması yeterli zaten.
Behzatçı en ciddi ses tonuyla ''Ne kadar istiyorsun birader?'' diye sordu.
''4000.''
''4 milyar mı?''
''Evet, 4000 YTL.''
Behzatçı Harun'a baktı. Harun başını etmez anlamında yukarı kaldırdı.
''Genç çok değil abi.'' dedi. ''Çok istemiyoruz, piyasası bu. Gelin bir motora bakın, iki tur atalım, öyle karar verin.''
Behzatçı ön tarafa doğru hareketlenince ''Gel abi, gel.'' dedi. ''Bunların motoru arkadadır.'' Genç elini kolunu sallayarak açıklamaya koyuldu.
''Sen de fosfos almaya niyetlenmişsin ama bu konuyu pek bilmiyorsun galiba. Almaya niyetliysen bir ara konuşalım. Fosfos sahibi olmanın bazı kuralları vardır. Başka bir fosfos gördün mü selektör yapacaksın falan.''
''Behzatçı, o kadarını da biliyoruz.'' dedi. Tam arka kapıda açmışlarken hayalet bitti yanı başlarından.
''Oo, araba mı alıyorsunuz?'' dedi. ''Kime?''
''Amirimi alıyoruz. Ekip arabasından sıkılmış.''
''Seçme sapan konuşma.''
Hayalet kaputu açmak için eğilmiş araba sahibine ensesinden bir şaplak atıp ''Ne haber lan Samet?'' dedi. ''Arabayı mı satıyorsun?''
''Evet abi, ihtiyaçtan.''
''Siz tanışıyor musunuz?''
''Hayalet, tanışmaz mıyız?'' dedi. ''Bizim mahallenin çocuğudur Samet.''
''Harun sizin mahallenin çocuğu ama bizden 4000 istiyor.'' dedi. Hayalet yalandan yüzünü ekşitip ''Yok.'' dedi. ''Siz bakın beğenirseniz 3500'e veririz değil mi Samet?''
Samet biraz mahcup 3500 olmaz abi dedi. Yani arada sen varsın, başım gözüm üstüne. Alın götürün derim. Ama en son 3650 olur.
Harun niye 3650 dedi? Neyle ölçtün?
Kredi kartı borcum var. Acilen 3650 ödemem lazım. Yoksa aciz geliyor.
Üç polisten birden anlayışlı bir ha ünlemi duyuldu. Behzatçı Samet'in telefonunu alıp ben seni birkaç güne kadar ararım dedi. Ben aramadan sakın elden çıkarma. Vosvos'un yanından ayrılınca hayalet iki polisin ortasına geçip kollarına girdi. ''Bakın'' dedi, ''şimdilik açığa almayı düşünmüyorlar bizi. Ama bir disiplin cezası verileceği muhakkak. Özcan'ın meselesini de herhalde duruma göre kullanacaklar.''
''Harun ben şunu anlamıyorum'' dedi. ''Bir şey yapmayacaklarsa niye uğraşıyorlar bizimle?''
''Çünkü işe kıyısından köşesinden bulaşmışlar. Vaka onların değil, bir kısmını çözün gerisine karışmayın diyorlar. Belki de kızın babasının yüzündendir, sözü geçen bir adam. Onun hatırına kapatamıyorlar dosyayı.
Sonuçta biz göt altına gidiyoruz.''
Behzatçı ''Eh, öyle olması doğal.'' diye yanıtladı Harun'u. ''Güçleri bize yetiyor. İki polisi açığa alırsın, bir savcıyı ihraç edersin, mesele kapanır.
Muhsin ne oldu?''
''Muhsin'i Kızılcahamam'daki gizli merkezlerine götürdüler. En son biz gördük. Herhalde bayağı bir sorguladılar. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ailesi gelip kayıp bürosuna başvurmuş. Bize saldıranların da başlarındaki adam hariç resmi bir kimliği yok zaten. Taşeron çalışıyorlar. Kimisi eski JITEM'ci, kimisi tetikçi.''
Maratona Ayaz tam cepheden vuruyor, maçı ayakta izleyen taraftarın üstüne kar taneleri savuruyordu. Behzatçı takım dizilişlerini, maçın içinde yapılan taktik değişiklikleri anlamaya çalışırken şule yerinde zıplıyordu. Gözü topta değildi, ya yan hakeme bakıyordu ya da karşı kalede yalnız başına bekleyen kaleciye. Gençler bir gol yiyince stadyumdaki çoğunluğa uyarak ellerini çırptı. Kendisine dönen bakışları görünce ''Aa, biz mi yedik?'' diyerek üzüldü. Maç yeniden başlayınca taraftarın arasından güçlü bir ''Haydi gençler'' sesi duyuldu. 70'li yıllardan kalma bu naif tezahüratı adam başına 3 kişilik bağırarak tekrarladılar. Karşı tribünlerinden yoğun bir ıslık ve uğultu yükseldi.
''Şule kimi yuhluyorlar?'' diye sordu.
''Bizi.''
''Niye?''
Behzatçı'ya bilmiyorum der gibi ellerini açtı. Devre arasında büfeden iki bardak sallama çay alıp geldi. Şule sıcak çaya iki eliyle sarıldı, bir kuşun su içişi gibi yudumladı.
''Üşüdün mü?''
''Hem de nasıl?''
Behzatçı kendi asalını unutmuştu. Gençler ikinci yarıya golle başlayınca ne baş ağrısı kaldı ne ateş.
''Şimdi maç güzelleşecek.'' dedi.
''Neden?''
''Çünkü gençler kapanmaz, bir puana yatmaz.''
Dediği gibi de oldu. Galatasaray'da ikinci gol için yüklenince korakor bir mücadele yaşandı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Mehmet Çakır ikinci golü atınca maraton bayram namazı sonrasının cami önlerine döndü. Herkes birbirini kucakladı, sevinç yumağı oldular.
''Çak çak çak Çakır!''
''Bu ne?''
''Mehmet Çakır gol attı mı böyle bağırılır.''
Maçın sonuna doğru karşı tribünlerden "Yönetim, istifa, yönetim, istifa" sesleri yükseldi. İlk defa maça gelmiş bir insanın heyecanıyla 90 dakikada 180 soru soran Şule bunu da es geçmedi.
"Niye yönetim istifa?" diye bağırıyorlar.
"Çünkü gençlere yenilmeyi skandal sayıyorlar hala. Alışmaları lazım artık."
Stadyumdan güle oynaya çıktılar. Rüzgarlı çıkışında Şule Behzat Ç'nin koluna girip çekiştirdi.
"Gel."
"Nereye?"
"Kaleye çıkalım."
"Deli misin bu havada?"
"Ne varmış havada? Maça geldik ya. Karnım acıktı, mantı yeriz."
Behzat Ç takıldık bir delinin peşine, haydi ayrılısı diye mırıldandı. İç kalenin labirenti andıran sokaklarında düşe kalka yürürken ışıksız dönemeçler de sağa mı sola mı diye düşünüyorlardı.
Behzat Ç, "sen gideceğin yeri bildiğinden emin misin?" dedi.
"Eminim, seni biraz gezdireyim dedim. Yorgun musun?"
Camında ev mantısı yazan küçük bir dükkandan içeri girip dik bir merdiveni tırmandılar.
"Şule işte budur," dedi.
Cam kenarındaki bir masaya oturdular. Bütün Ankara ışıklarını yakmış, patlamış bir havai fişek fabrikası gibiydi.
"Şule, Ankara'ya herkes gri der ama bak işte rengarenk," dedi.
"Öyle, bu sene en azından 100 cinayet işlenecek burada."
"Eh, buna sevinmen lazım. Millet birbirini öldürmese işsiz kalırdın, çok canın sıkılırdı."
"Aslında şuraya güzel bir sistem kursalar, kimin kimi öldürdüğü görülebilse cinayetler azalırdı belki."
"Başına da seni oturturlardı, bütün gün milleti röntgenlerdin."
Behzat Ç'ye bir an durdu. "Haklısın, o bizim işimiz değil," dedi. "Biz ancak katilin, psikopatın peşinden koşarız. Tam birini yakalamışken başka cinayet işlenir."
"Sisyphos gibisin."
"O ne?"
"Mitolojik kahraman. Tanrılar tarafından bir kayayı dik bir yamaca çıkarmakla cezalandırılmış. Tam tepeye çıkardığında kaya geri düşüyor, inip tekrar omuzluyor kayayı, sonsuza kadar böyle sürüyor bu. Aslında absürt bir tip, sana benziyor."
"Ben öyle değilim. Sonsuza kadar böyle sürmeyecek bu. Yakında emekli oluyorum."
Mantıcının sahibi gelip masaya çatal kaşık koydu, siparişleri aldı.
"Emekli olunca ne yapacaksın?"
"Bilmem, antrenörlük yaparım belki. Berna'yı da yanıma alırım o zaman. Annesinin yanında o da budalıma girdi."
"Koca kız, nasıl yanına alacaksın?"
"Koca kız olduğuna bakma, çocuktur o. Hem zaten barıştık."
"Nasıl barıştınız?"
"Bilmem, birdenbire oldu. Barışmamız gerekiyordu artık."
"Dikkat et, o yaşta kızlar birdenbire değişmez. Çocuk kalanlar hiç değişmez."
Aklından Berna'nın sözleri geçti. Herkesle kapıştığı o uğursuz pazar günü Berna'nın ağlamaktan şişmiş gözleriyle karşısına dikildiğini hatırladı.
"Sana bunun hesabını soracağım, her şeyin hesabını soracağım," demişti. "Hiç beklemediğim bir tokat atacağım sana, beni ciddiye almamayı göreceksin."
"Aman canım, ne önemi var şimdi bu sözlerin? O anki kızgınlıkla söylenmiş şeyler, kapandı bu mevzu, artık barıştık."
Bu Şule de zaten iyiydi, güzeldi ama arada öyle bir laf ediyordu ki Behzat Ç'nin bütün keyfini kaçırıyordu. Gençlik işte. Burnunun ucu soğuktan hafif kızarmış, kâkülleri alnına düşmüş, dudakları kor, gözler buğulu. Behzat Ç bizden geçti artık diyen bir ruh haliyle gençliğin ve güzelliğin hakkını vermek için baktı şöyle bir.
"Hey, bana öyle bakma, niyetimi bozdun?"
"Yok canım, biraz da sen anlat, okulu bitirince ne olacaksın?"
"Konuşacağım. Felsefe bölümünü bitirince başka ne yapılır?"
"Baban ne iş yapıyor?"
"Nereden aklına geliyor bu ortaokul soruları? Yapıyor işte bir şeyler. Rızkımızı karşılıyor."
"Aranız pek iyi değil galiba."
Şule sinirlenmişti.
"İyi değil," diye bağırınca çevredeki bakışlar onlara yöneldi.
"Nefret ediyorum babamdan. İnsan babasından nefret etti mi bütün dünyaya posta atabilir."
Masaya vurunca bardaklar yerinden oynadı.
"Yavaş biraz, tamam anladım.
Kendimi bildim bileli babamı öldürme planları yapıyorum. Seninle de bu yüzden samimiyet kurdum zaten. Onu öldürürsen beni yakalamazsın değil mi? Yaparsın bir torpil, izleri ortadan kaldırırız."
"Abartmana gerek yok, anladım."
Mantılar geldi, iştahla kaşıkladılar. Behzat Ç tabağındaki bütün mantıyı bitirince kendi yemek yeme rekorunu egale ettiğinden şaşkındı biraz. Bir 216 yakıp dumanını Ankara manzarasına doğru üfledi.
"Şule, şarap içelim. Çok güzel bir meyhane var aşağıda," dedi.
"Başka zaman, eve gidip çalışmam lazım."
"Ne çalışacaksın? İzinde değil misin?"
"Mecburen izindeyim. Yoksa bizim işimiz bitmez."
Şule ellerini Behzat Ç'nin beyazlamaya başlayan saçlarında gezdirdi.
Niye polis oldun sen?
Behzatçı cevap vermedi. Saçlarında gezen ellerin temasından garip bir haz duymuş, sonra da bu hazdan rahatsız olmuştu.
Soru sorduk ya, niye polis oldun? Baban ne iş yapıyor? Oradan iyi bir sorudur. Hani filmlerde olur ya, adamın çok sevdiği birini öldürürler, o da bütün katilleri yakalamak için dedektif olur.
Tabii sonradan ortaya çıkar bu bilgi.
Karaktere derinlik katmak için, sen de o yüzden mi polis oldun?
Hayır, asker olamadığım için polis oldum.
Nasıl yani? Ya asker ya polis, başka bir ihtimal yok muydu?
Bizim aile böyle, egemen sınıfların çıkarını korumak için yaratılmışız.
Bu senin cümlen değil, içine başka biri girmiş, o konuştu.
Öyle, biri böyle demişti vaktinde.
Şule ellerini çekip arkasına yaslandı. Bahar mı?
Onu nereden biliyorsun? Google'dan buldum deme.
Hayır, annen anlattı. Polis olacaksın diye bırakmış seni.
Bıraktı denemez, beraber karar verdik.
Çok mu sevmiştin?
Bilmem, ben sevmesini bilmiyorum herhalde. Kimi sevdiysem bana düşman oldu. Haydi kalkalım.
11. ayrımın sonu. Sayfa 216.